kardeşliği bitiren haset. Doktor Fatma Bayraktar Karahan. İçi içini yiyor, yüreği daralıyor, zaman zaman iç sıkıntısı öfkeye dönüşüyordu. Anlayamıyor, hazmedemiyor, kabullenemiyordu. Bu halin adını koyamıyor, içinden de çıkamıyordu. Bazen haksızlığa uğradığını düşünüyordu. Bunca gayretine rağmen olması gereken yerde hak ettiği imkanlara sahip değildi. Oysa herkes için hayat ne kadar da kolay ve sıkıntısızdı. Komşusunun yeni arabasını geçen gün görmüştü. Ne ara yeniledi arabasını? Çocuklara da iyi okullara gidiyorlar diye düşündü. İçini tarifsiz bir sıkıntı kapladı iyiden iyi. Kendi çocukları da mezun oldular ama ne kadar uğraşmıştı okul zamanı onlarla. O hep didiniyor, uğraşıyor. Başkaları ise her şeye hemen ve kolayca sahip oluyordu. Aklı almıyordu bunu bir türlü. Arabayı ben de yeniledim ama benimki çok da üst bir model değil ki. Acaba borçla mı aldı? Belki de görev değişikliği olmuştur. Bilse bilse karşı komşusu bilir. Bir ara sorsam mı diye geçirdi içinden. Çalan telefonla çıktı düşüncelerinin karanlığından. Arayan amcaoğluydu. Sesi neşeli geliyordu. Hastaydı oysa bir vakitten beri. Taburcu oldum abi dedi. Tedavi doktorun beklediğinden de iyi netice verdi diye devam etti anlatmaya. Selam kelamla kapattılar telefonu. Çocuklukları beraber geçmişti, kardeş gibiydiler. Rahatlamıştı iyileştiğini duyunca. Ama sonra aklına takılıverdi. Milletin hastalığı bile şifa buluyor, onun işleri ise bir türlü rast gitmiyordu. Bahtına ne demeli şimdi? Neyse belki de hastaya söyleyememişlerdir gerçeği, tam da iyileşmemiştir. Yarın hanımı yollayayım da detaylarını sorup soruştursun diye düşündü. Milletin ciddi hastalıkları bile şifa bulurken onun siyatiği bir türlü tedavi olamamıştı. Talihsiz de vesselam. Yüreğinin daraltısı geçsin diye kalktı, balkona doğru yürüdü. Amcaoğlunun evinin balkonu ne ferahtı. Evi küçüktü ama ya balkonu? İnsan olma serüveni ilk insan Hazreti Adem'le başladı. Meleklerden bambaşkaydı insan. Aceleciydi, hırslıydı, cimriydi bir yandan. Diğer yandan sabırlıydı, müşfikti, yardımseverdi. İyi ile kötü, hayırla şer, güzelle çirkin onun ta içinde yer etmişti. Aklıyla hakikati bulması, iradesiyle doğruyu yapmasıydı ondan beklenen. İtiraz edebildiği halde kabul etmesi, inkar edebildiği halde iman etmesiydi onu kıymetli kılan. Melekler bundan mütevellit, endişelendiler insanın varoluşundan. Bu özgürlük hayra alamet değildi. Kan dökmeleri, kavga ve kargaşa çıkarmaları muhtemeldi bu cinsin. İtiraz ettiler yüce Allah'a. Ancak en yüce olan onların bu itirazına bilgisizliklerini hatırlatarak cevap verdi. Ben sizin bilmediğinizi bilenim dedi. İblis de cinlerdendi ve Adem'e secde edilmesi emrineydi onun itirazı. Çünkü iblis yaratılışı itibarıyla kendisini Adem'den üstün görmekteydi. Bu itirazın arkasında irade sahibi varlıklara özgü habis bir duygu gizliydi. Haset dağıdı. Şeytan hasedinin esiri olup yüce yaradanın emrine itirazla baş kaldırdığı için hem cennetten kovulmuş hem ebedi lanete uğramış hem de insanoğluna amansız bir düşmana dönüşmüştü. Şeytan gibi haset de onunla birlikte cennetten çıkacak, yeryüzünde insanoğlunun amansız düşmanı olacaktı. Haset habis bir duyguydu. Her insanın içinde var olan öfke gibi, acelecilik gibi, cimrilik, hırs ve tamah gibi kötü duygulardan biriydi. Ancak sahibini ele geçirdiğinde tüm kötü duyguları gölgede bırakacak denli yakıcı, tahrip edici ve yok ediciydi. Kişinin kendi iç dünyasında kalabilecek bir duygu değildi çünkü, bir başkasıyla ilgiliydi. Bir başkasının elinde olanın yok olmasını istemek, başkasının varlığına, imkanına tahammül edememek demekti. Velev ki bu başkası kişinin en yakını olsun. Kabil'in cinayete varan öfkesinin arkasında da Yusuf Aleyhisselam'ı ağabeylerinin kuyuya atmalarıyla neticelenecek planlarının arkasında da bu duygu vardı. Var olana, Allah'ın hükmüne razı gelmemekti bu duygunun aslı. Kabil, Yüce Allah'ın kurbanını kabul etmemesi hükmüne rıza göstermek yerine hükmün lehine tecelli ettiği kardeşine haset etti. Hasedi onu kardeşini öldürtecek kadar ele geçirdi. Sonunda içindeki duygular onu kardeşini öldürmeye itti. Onu öldürdü ve böylece hüsrana uğrayanlardan oldu. Yusuf'un kardeşleri de babalarının ona olan sevgisine rıza gösteremediler. Kardeşleriyle bağlarını kesmek, onu yalnız bırakmakta yatıştıramadı içlerindeki o habis duyguyu. Beraberce plan kuracak, babalarını sadece kendilerini sever hale getirmek için Yusuf'u yok etmeye hesaplayacak kadar ileri gidebildiler. Ancak Yusuf'u uzaklaştırdıklarında da öfkeye ve nefrete varan hasetlerin ne dindi ne de geçti. Öyle ki yıllar sonra Mısır'a yardım istemek için gittiklerinde Yusuf'un anne bir kardeşi hırsızlıkla suçlandığında bile eğer o çaldıysa daha önce onun kardeşi de çalmıştı diyerek dinmeyen kıskançlıklarını ishar ettiler. Çünkü haset sahibiyle ilgiliydi, haset edilenle değil. Yüce Allah'ın son vahyinde ayetleriyle insanoğluna Habil'le Kabil kardeşleri ve Yusuf'la ağabeylerini anlatması da bu sebepledir belki de. Çünkü bu duygu kişiye hakim olduğunda insanın halifeliği anlamını kaybedecek, aksine bozgunculuk, kavga ve kargaşa hakim olacaktır yeryüzüne. Nitekim öyle de olur. Hasetin girdiği yerde düzenler bozulur, kavgalar çıkar. Aynı annenin karnında, aynı babanın sofrasında can cana büyüyen kardeşler arasına haset girdi mi, tüm merhamet bağları bir bir kopar. Sıla-i Rahim görülmez olur. Din kardeşlerinin arasına sızdığında da sonuç benzer şekilde cereyan eder. Birbirinin malına, evladına, makamına bakarak içlerinde haset büyütenler, din kardeşliğinin gücünden de mahrum kalırlar. Kopan kardeşliktir, sıla-i Rahim'dir. Ancak ödenecek bedel tüm ailenin ve tüm ümmetindir. Ufak hesaplar içte yanan haset ateşini harlarken yanan yok olan çok daha fazlasıdır. Küslüklerin, kırgınlıkların, kavgaların, nefretin ve hatta inkarın bile ardında bulunmaktadır haset duygusu. Mekkelilerin ısrarcı inkarında Hazreti Peygamber'e karşı neden o da biz değil duygusu yok mudur? Miras kavgasına girdiğinde akrabalar neden sen de ben değil fikri yok mudur? Başarıda, varlıkta ve rızıkta da neden ona daha fazla da bana değil anlayışı yok mudur? Oysa yoksa onlar Allah'ın lütfundan verdiği şeylerden dolayı insanlara haset mi ediyorlar dememiş midir Yüce Allah? Ve her şeyi bir ölçüye göre verdiğini, kullarının durumunu çok iyi bilmekte olduğunu ve şayet bol bol verseydik yine taşkınlık ederlerdi diyen de Yüce Allah değil midir? Kulluğa ve kardeşliğe düşman olan haset sahibine neler yapmaz? Haset edenin rahatı yoktur der Ahnef bin Kays. Tecessüs, dedikodu ve nefret üreten hasetten ne beklenir ki zira? Başkalarını takip etmek, sevinçlerine üzülmek sonu hiç gelmeyen bir azaptır. Ömer bin Abdülaziz, haset edenden daha çok mazluma benzeyen bir zalim görmedim. Çünkü o daima keder içindedir ve hasedinden dolayı nefes nefesedir der. Bu sebeple en büyük zararı kendisinedir haset kişinin. Zehirli bir yılan gibi insanın içini kemirip onu zehirler. İnsanı parçalamak için yaklaşan bir aslandan daha da tehlikeli olup sahibine zarar verir. Öyle ki haset eden kendi faydasını bile göremez olur. Hasede yegane ilaç sahibinin elindedir. Ancak kişi kendisine hakim olup terbiye ve tedavi edebilir ruhunu. İçindeki fena hali önce fark ederek, sonra Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri iç çekerek arzu etmeyin ilahi emrini hatırlatarak kendine arınabilir hasetten. Ve hasetçinin şerrinden nasıl alemlerin Rabbine sığınıyorsa, yüreğinde zehirli bir sarmaşık gibi filiz vermeye başlayan haset içinde Yüce Allah'tan yardım isteyebilir. Ne haset biriydi şu komşusu. Herkesin ne alıp verdiğini, çocuğunun okuduğu okulu, hayatını, sağlığını merakla takip ederdi. Başkasıyla ilgili iyi haber duymaya da tahammülü yoktu. Güzel bir haber duyduğunda konuyu didikler, detaylarını sorgular, en sonunda olabilecek en kötü ihtimali dile getirir, sanki temenni ederdi. Bundan sebep kimse hayatıyla ilgili iyi şeyleri duymasını istemez, onunla karşılaşmaya, sohbet etmeye çekinirdi adeta. Ancak ne garipti ki, o da herkesi kendi gibi bildiğinden, muhtemel kıskanılmaktan ölesiye korkar. Hayatından ve hayattan hep şikayet ederdi. Onunla konuşanın da yüreği daralır, dünyası kararırdı. Şikayet tabiatıydı. Herkesten, her şeyden şikayet eder. Kimseden ve hiçbir şeyden memnun olmazdı. En çok da talihine söylenir, dertlenir, kulla yetinmez, Rabbine de sitem ederdi. Hava serinledi, epeyce üşüdüm diye düşünerek balkondan içeri girdi. Balkona açılan odadaki aynada kendini gördü. Bir an fark etti içindekini ve dilinden döküldü gayri ihtiyari. yarattığı şeylerden gelebilecek kötülükten, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.''